Ayrım 6. 5. Kısım. Spartaküs çadırında yiyip içiyor, Elpin ise de ona hizmet ediyordu. Sonra gladyatör başı ellerinin arasında derin düşüncelere dalıp bir süre öylece oturdu. Derken başını kaldırarak genç kadına son iki gündür edindiği keskin bakışlarını yöneltti. Bunlar Batiates'in barakalarında onu kendisine aşık eden dev çocuğun bakışlarından fersah fersah uzaktı. Gene de hiçbir pişmanlık duymuyordu Elpin'i ise. Hala seviyordu onu. Hatta belki şimdi daha da büyük, o kendisinin hiçbir anlam veremediği, kan ve savaş korkusunu yatıştırdığı genç adamı tedirgin edecek ve yanından uzaklaşmasına sebep olacak kadar büyük bir tutkuyla. Dahası ondaki bu şahlanışa her ne sebep olduysa, gladyatör de onun için hala yanıp tutuşuyor, elleri artık şefkati bırakmışsa da genç kadının göğüslerine ve bedenine büyük bir açlıkla atılıyordu. Fakat gladyatör ona arzuyla sarıldığında bile bir tuhaflık olduğunu anlıyordu genç kadın. Batiates'in ellerinde geçen nefret dolu gecelerin yarasını kaşıyan değişik bir ihtiras ve mülkiyet duygusuydu hissettiği. Bir yiyeceği büyük bir istekle arzulayan bir adamın şehvetiydi gördüğü, bir köle tanrı Mecnun'un rüya gibi tutkusu değil. ''Galyalı Krixus'u çağırt'' dedi Spartaküs. Elpinis'e haber gönderdi ve Krixus geldi ve Strategos'u selamladı. O neşeli, tombul ve kısa yapısıyla, o döneme ve ülkeye son derece aykırı nüktedan bir yalınlık ve temizliğin taht kurduğu kalbiyle. Spartaküs başını kaldırıp ona baktı. ''Eğer kumandanlarımı onun strategosu olarak tanırsan, seni özgür lejyonun tribünüsü yapma niyetindeyim. Liderlik ve plandan yoksun ya da bir gece yürüyüşe çıkardı köle ordusunun yarısını bir saat içinde kaybeden liderlere sahip bir ayak takımı güruhu olarak kalamayız daha fazla. Bundan sonra sorunsuz bir yönetim istiyorum. Benim tribünüsüm olur musun?'' Ufak tefek Galyalı sıkıntı içinde bir parmağıyla dudağını çekiştirdi. ''Ben komutan mobutan değilim ama senin tribünüsün olurum. Tabii eğer bana bu görevi vermek senin yetkin dahilindeyse.''
''Yetki benim elimde.''
Böylece birisi Galya'nın tanrısı, diğeri Roma arenasının barakalarındayken ismini duyduğu bir tanrı olmak üzere iki tanrı adına ant içen Krixus, onun kumandanlarını Legio Libera'nın strategos olarak kabul edeceğine söz verdi. O zaman Castus de çağrıldı ve ona Krixus'e bir dost tribunus gibi davranacağına dair yemin ettirildi. Hadım Kleon ise arka tarafta durmuş, efendiler gibi davranan kölelerin bu oyununu soğuk bir keyif içinde dinliyor ve izliyordu. Şimdilik iyi gittikleri söylenebilirdi ve oyun tat veriyordu. Yahudi Gerşom'un kendi ülkesinde bir soylu ve barbar ordularının bir kumandanı olduğunu kabul edildiğine dair de söz verilmesi gerekir dedi. Böylece kampın dışındaki Gerşom, Bitinyalı ekibine talim yaptırdı, Papa'nın çatık kaşlı eteklerinin dibinden çağrıldı. Adamları artık uzun hasta eller, yuvarlak kalkanlar ve ufak göğüs levhaları kuşanmışlardı. Ve bir zamanların hasidim lideri onları Grekler gibi peltaslar, yani hafif kalkanlı asker olarak kullanmayı planlıyordu. İhtiyaca göre keşif kolu veya lejyoner olacaklardı. Çeneleri durmaksızın işleyen yumuşak başlı Bitinyalılar onun emirlerine itaat ediyor, çark ederek sıralar halinde hücuma kalkıyor, hayali bir süvari saldırısını karşılamak üzere sağlam sıralar oluşturup diz çöküyor, sanki geri çekilir gibi dağılıyor ve kaçıyorlardı. Strategos'tan gelen mesaj talimi böldüğünde Gerşom ağır hareket edenlere sövüp saymakta, heveslileri teşvik etmekte, kıvırcık sakalını sinirli sinirli çekiştirmekteydi. Ama yine de haberciyle birlikte talim yapmak yerine güneşin altında uyumak üzere aylak aylak serilmiş diğer köle dizilerinin arasından geçerek gitti. Ferisi Trakyalı konuşurken onu çatık kaşlar ve yüzünde mağrur bir ifadeyle dinledi. Ve bakışları çadırın içini, kulak kesilmiş Galyalıları, Grey'i ve kadını dolaştı.
''Kölelerden bir ordu yaratma fikri tamamen aptallık. Hep söylüyorum bunu. Ve aptallara tribünüs olmanın pek heveslisi değilim. Velev ki oldum, bunu sen mi onaylayacaksın gladyatör? Spartaküs tarafından onaylanıyorsam bu köleler tarafından da mı onaylanıyorum demek?''
''Onların en iyisi tarafından onaylanıyorsun en azından,'' dedi Krixus, ''Spartaküs tarafından.''
''Spartaküs ile köleler aynı şeydir,'' dedi Kleon, ''zira lider halktır.''
O zaman Elpini ise Kleon'un önünde daha önce yaptığı tuhaflığı sergileyerek söze girdi. ''Ama ben insanların sadece halk tarafından onaylanacağı bir zamanın da geleceğini düşünüyorum.''
Gerşon ben Sanballat ona gözlerini örterek baktı. Zira o bir kadındı.
Senin fikrin bu yani. Onların tribünüsü olarak köleler tarafından onaylanmam gerekiyor. Strategosları olan sevgilin tarafından değil.
Bu senin kararına kalmış. Yine de ben olsam strategosun adamı olacağıma ant içmezdim.
Yahudi omzunu silkti. Bu iyi bir düşünce ama bir aşıklar çekişmesi de olabilir. Yatak kavgalarıyla işim olmaz benim. Benim duruş noktam şudur. Spartaküs kölelerin bir kısmı beni kendi liderleri yaptı. Kölelerin tümü ise seni strategos belledi. Pekala. Sen strategos olarak kaldığın sürece nezaket ölçüleri çerçevesinde senden emir alacağım. Bu kafir köle krallığının kurulması konusunda ise en ufak bir yardımda bulunmayacağım.
Gerşom gözlerini Trakyalı'ya dikerek güldü. Kleon'un dudağı büküldü. Kastüs elini bıçağına atıp onu yarıya kadar sıyırdı.
Sanırım güneşin altında yorgun düşmüşsün sen Bitinyalı.
Yahudi kibirli kibirli güldü.
Beni yoran birçok şey var Kastüs. En çok da aptallıktan yoruldum.
Ani bir hareketle Kastüs'ün kolunu yakaladı ve tüm izleyenler onun alnındaki karaya dönen toplar damarı gördüler.
Kampanyadan buraya bunca yolu bir vahşinin boğazımı yaran bıçağıyla ölmek için mi geldiğimi sanıyorsun sen? Eğer bizim yeni İskender'i yemin ettirip etrafına topladığı yoldaşları senin gibi olacaksa Cumhuriyet'in kuyruğu titretmesi uzun sürecek demektir.
Bunları söyleyerek Kastüs'ü kenara savurdu ve çadırı terk etti. Krixus'un hayranlık dolu gözleri takip etti peşini.
İşte gerçek bir erkek Spartaküs ve benimle şu Greg geyik kadar hızlı kaçarken yanı başında duracak biri. Onu tehdit etmekle kötü yaptın Kastüs.
Burada sen mi liderlik ediyorsun yoksa strategos mu?
Pek görülmemiş bir biçimde Kastüs'ün yüzünü tamamen öfke bürümüştü. Derken Elpini ise konuştu.
İkisi de değil. Göründüğü kadarıyla burada liderlik eden korku, nefret ve kuşku. Zira biz bir hedefe değil liderlere bağlılığı önemsiyoruz. Ben Vezüv'ün kayalıklarına bunun için tırmanmadım. Kim bunun için tırmandı ki?
Kleon'a doğru baktı ve Hadım Greg karşısında tribünüsün gırtlağını kesen kadının gözlerini gördü.
Ne yazık ki o gün gölün kenarındaki kampımıza geldiğinde senin boynuna bir bıçak dayamadılar.
Spartaküs bakışlarını çevirmeksizin bir elini genç kadının omzuna koydu. Tartışmayı Kleon'a zamanını bekleyen bir yılanı hatırlatan müthiş bir sükûnetle dinlemişti. Ve şimdi yılan harekete geçiyordu. Elpini ise ürperdi.
''Lider benim Kleon. Gerşom'u izle. Eğer söylediklerinde ciddiyse derhal öldür onu.''
Parlak yılan gözlerini Elpinise'ye çevirdi ve genç kadın içinde ne nefret ne de öfke barındıran, sadece parıltılı soğuk bir kararlılık taşıyan dehşet verici tehdidi gördü. Elpinise'nin alnını bir ter buğusu kapladı. Spartaküs elini onun omzundan indirdi.
''Bu sine çalsın. Gannicus'un ardından gidiyoruz.''
6. Kısım
Spartaküs Metapontum üzerine yürüyüşe geçti. Niyeti burayı Gannicus'tan ve yavaş hareket eden Cermenlerden önce ele geçirip onları şaşırtmaktı. Fakat Strategos'un elindeki Galyalılar ve Doğulularla hızlı ilerlemesine karşın Retarius Gannicus çoktan işe koyulmuştu. Puslu Şafak'ın ilk saatleriyle birlikte Metapontum üzerine saldırıya geçmişti. Zayıf bir askeri kuvvetin bulunduğu kent böyle bir saldırı beklemiyordu zira. Kampanyadan çıkan köle göçünün Lukanya içlerine ilerlediğine dair haberlerin tüm bölgeye yayılmasına karşın gladyatörlerin Papa yakınlarında kamp kurduğu biliniyordu. Kale ele geçirilip ateşe verildi. Ardından Cermenler silahlarını kente doğru çevirdiler. Bütün bir gün boyu Metapontum'dan alevler ve dumanlar yükseldi ve Gannicus, ganimetleri ve kadın esirleri beraberinde götüren ordusuyla tekrar tepelere doğru çekildi. Ufukta üzerinde dumanlar tüten bir virane olarak görünen Metapontum'u bırakan Trakyalı hızla Cermen çekilişini takip etti. İkindi vakti Gannicus'un etrafı siperlerle çevrili kampı göründü ve Cermen Spartaküs'ün arkasındaki kölelerin olağanüstü sayısı karşısında hissettiği korkuyla karışık saygıyla dışarı çıktı ve Trakyalı'yı selamladı. Galyalılar ortalığı yaygaraya vererek kadınlardan paylarını istediler. Liderlerin girdiği çadırda neler geçtiğini kimse bilmiyordu. Lakin Gannicus ordusunu Trakyalı'nın önderliği altında Mont Papa'ya geri götürdü.
Spartaküs ilk isyanı bastırmıştı ve İtalya onların adımları altında sarsılırken girdikleri çok sayıda çarpışma boyunca onun liderliği bir daha asla tartışma konusu olmayacaktı. Kleon bir demirciye köle ordusu için Cumhuriyet'in kurt ve kartalına karşı yükseltilmek üzere üzerlerinde bir işaret taşıyan alemler dövdürdü. Ve kölelerin işareti bir yılandı. İkinci bölüm. Legio Libera. Dağlar arasında savaş. Tezel'den Roma'dan Varinus'e Praetore destek olmak üzere yanında yarım lejyonluk ek bir kuvvetle Cosinus gönderildi. Cosinus kölelerin hakimiyetindeki bölgeyi görünmez kılan bir dağ silsilesinin karşısına kamp kurmaya karar verdi. Oradan dağların ortasından canını bu tarafa zor atan insanlar ve söylentiler akıp geliyordu hiç durmaksızın. Hem bu insanlar hem de söylentiler dehşet dolu öyküler taşıyorlardı. Kamplarında gladyatörler vahşi bir Trakyalıyı kendilerine lider olarak seçmişlerdi. Esirleri işkenceden geçiren bu adamın çadırına herkesin ortasında tecavüz etsin diye bakireler taşınıyordu. Bu arada vahşi adam at yiyordu. Metapontum onun emriyle yağma edilmiş ve yakılmıştı. Ve bu lider köle ordusunu sahile varıp gemiler ele geçirmeye, böylece denizi aşarak Yunanistan'ı fethetmeye yetecek kadar büyütmek niyetindeydi. Spartaküs efsanesi işte böyle büyüdü. İsyan öyküsü efendilerin büyük cumhuriyetinin dört bir köşesine rüzgar oldu yayıldı. Ve bu bazıları için bir dehşet, bazıları içinse bir umut öyküsü oldu. Kentlerden ve çiftliklerden, madenlerden ve plantasyonlardan ikişer üçer sıvışan köleler, at yiyen Trakyalı'nın alemlerinde yılan işareti bulunan ordusuna katılmak için güneye doğru yollara düşüyorlardı. Yanan malikaneler ve talan edilmiş meyve bahçeleri bu tür çetelerin geçtiği yolları işaret ediyordu. Yol kesen ve bu işi çok eskilerden beri yapan haydut grupları bile güzergahlarını terk ediyor, daha fazla ganimet umuduyla kölelerle birleşmek için yola koyuluyorlardı. Bu arada Varinus'un hafif piyadeleri dağların ardını keşfe çıkarak geriye tuhaf ve çelişkili haberlerle dönüyorlardı. Bir gün Montpapa eteğindeki kampın artık sıkı biçimde güvenliği sağlanmış, erzak sorunu olmayan, kölelerin ve vahşi liderlerinin bir saldırıya hazırlıklı oldukları kocaman bir kent haline geldiği ortaya çıkıyordu. Sonraki gün tüm köle ordusunun büyük yolu geçip Kalabriya bölgesini yakıp yıkmak üzere doğuya doğru yola çıktığı yolunda kesin bilgi geliyordu. Hırçın, sinirleri ayağa kalkmış ama kararlı Varinus kuvvetlerini düzene sokuyordu. Bu arada dağınık gruplar halinde isyancılara katılmak üzere gladyatörlerin kampına ulaşmaya çalışan köleleri durdurup esir etmeye de devam ediyordu. Hiç kimseye acımıyordu. Bu mesele yüzünden köle sayısının az olduğuna ve öldürmek yerine kamçılama veya işkence yapmanın onların cesaretini kırmaya yeteceğine işaret eden Senato onu takdir etti. Sonuçta kentlerde yaşayan mülk sahiplerinin çıkardığı yaygaradan ötürü 1000 tane aşağılığın bedeli olarak özel mülküne karşı saldırıya geçildi. Karısının müsrifliğinden dolayı zaten servetinin epeyini kaybetmiş Varinus, bunu duyunca senatoya dümdüz gitti ve bir düzine yeni esiri çadırının önünde çarmıha gerdirdi. Sonra lejyonların komutasını şahsen üstüne alarak gladyatörlerle savaşa tutuşmaya kararlı yürüyüşe geçip Lucania dağlarının arasına daldı. Cosinus'u arkada bıraktı. Bu hem Cosinus'u hem de askerlerini memnun etmişti. Onların görevi kölelerin tekrar kuzeye, kampanya içlerine doğru herhangi bir çekilme girişimini engellemekti. Salenae'de denizin hemen kenarında kamp kuran Cosinus'un adamları zırhlarını çıkarmış yüzüyor ya da kumların üzerine uzanmış, Varinus köle avındayken karısının yaşadığı maceralar üzerine edepsizce şakalar yapıyorlardı. Cosinus'un kendisi ise kocaman bir çadır kurdurmuş, Roma'daki banyo hizmetkarlarını getirtmişti. Artık dinlenmeye ve yeniden güç toplamaya, böylece savaşın sertliğiyle o her zamanki yaz sağlık kürünü harmanlamaya hazırdı. Grek diline hakim bir adamdı, kölelerine ve askerlerine büyük bir nezaketle davranırdı. Dostu Karmides azat edilmiş bir köleydi ve onu da yanında Salenae'ye getirmişti. Birlikte büyük çadırın içinde oturdular. Aşilus okuyup Aristofanes tarafından tarif edilen eski dünyanın garipliklerine güldüler. Hesiodos ve Ovidius'un mısralarında dolandılar. Yaygın olarak bilindiği üzere bir zamanlar var olan ve Mısır'daki Jüpiter'in iyi kral Satürn'e karşı ayaklanana kadar hüküm süren adalet ve iyiliğin altın çağı üzerine tartıştılar. Karmides daha yakınlarda Roma'da uzak ülkelere yaptığı seyahatlerle, tanrılara karşı ettiği küfürlerle ve kız kardeşiyle yaşadığı ensest ilişkiyle meşhur Grek soylusu Hiketas'la karşılaşmıştı. Bu Hiketas büyük bir nehir boyunca yaptığı bir yıl süren bir Öksinos yani Karadeniz gezisinden yeni dönmüştü. İskityalıların ülkesinin ötesinde başı sonu belirsiz ormanların ortasında altın çağın hala hüküm sürmekte olduğunu söylüyordu Grek soylusu. Savaş veya devlet, şehir veya silah, efendi veya köle nedir bilmeyen bir halkla birlikte bizzat yaşamıştı. Roma'daki çoğu insan bu öykünün palavra olduğuna inanıyordu. Kossinus'un kendisi de kuşkuluydu onun doğruluğundan. Bu doğru bile olsa Cumhuriyet ülkelerinin çok uzağında söz konusu olan barbar bir halkla ilgili bir mavaldan öte bir şey değil. Burada Roma'da bize ne faydası var ki bunun? Hiçbir faydası olmadığını Kermides de kabul etti. Sonra Roma hamamlarının tarzına uygun olarak yine kaynağı Hiketas olan başka bir öykü anlattı. Onun söylediğine göre bu Trakyalı vahşi aslında Trakyalı değildi. Daha uzaklarda yaşayan bir kavmin bir kabilesine mensuptu. Kabilesinden ayrılıp güneye doğru inmiş ve altın çağdan koparılıp esir alınmıştı. Bu onun Batiates'in Ludus'unda sergilediği tuhaf davranışların ve dağ savaşında Romalı yaralıların canını bağışlamasının nedenini açıklıyordu. Kossinus güldü. Öyleyse demir çağı onu hızla içine çekip yuttu desene. Ve düşündü. Hesiodos'la da olduğu gibi bu çağın bizim kendi atalarımızın başına da uzun zaman önce tebelleş olduğu ve yeryüzüne yalın insanın bilmediği, tanımadığı, zulüm ve yağmacılığın yayılmasının önünü açtığı anlatılır. Eğer Hiketas doğru söylüyorsa bu Spartaküs, altın çağla birlikte kaybolan tüm insanlar birdir yaklaşımını taşıyor olmalı. Bu arada askerleri iyice gevşemiş, geceleri nöbet yerlerinde uyuyorlardı ve kış yaklaşmıştı. Karmides Palatine'deki villadan sıcak tutacak kalın ve deri giysiler getirmek üzere Roma'ya gönderildi. Kossinus ayrıca yollar geçit verir gibi ise metresi Lavinia'nın da gelip kendisine katılması emrini verdi. Sonbahar geçip gitmekte gönülsüz görünüyordu. Arada sıcak günler oluyor ve sıkı bir yüzücü olan Kossinus böyle günlerde koyun ta ortalarına kadar yüzüyor, ardından dönüp kumların üzerine uzanarak metresi Lavinia'yı hayal ediyordu. Ve onu düşünürken içinde şiddetli tatlı bir arzu kabarıyor ve elleri yerinde duramaz oluyordu. 3 ay evvel buğday taşıyan gemileri Toritos'un kadırgalarını atlatmayı başaramayıp da iflas eden tacir Fulvius'u terk ederek metresi olan genç kadınla mazisi oldukça yeniydi. Bu hizmeti için o adama para göndermeliyim diye düşündü Kossinus. Her ne kadar tatlı Lavinia'm eski zamanların Helen'i gibi gittiği yere ölüm taşıyor gibi görünse de. Fakat bu onun hatası değil ki. Sebep Fulvius ve onun aşırı hırslı mizacı. Çok geçmez Karmides onu getirir. Sonra bu köle avı biter. O zaman Trakyalı Spartaküs'ü özel kölem yaparım. Ve o beni hamamda ovalarken onunla altın çağ yaşamı üzerine tartışırım. Ve Lavinia ile onu alıp Sicilya'ya götürürüm. Ve Roma'yı sonsuza dek terk eder ve aklımdan silerim. Forumda birbirine sırıtan o sahte yüzlerden, pleblerin o hilekar çehrelerinden, o benzinin rengi kaçmış kölelerden, hükmeden soyumun insanlarının o duygusuz zalim suratlarından bıktım usandım artık. Tümünün canı cehenneme. Sicilya'da zeytin yetiştirecek, üzüm sıkan kölelerimi seyredecek, mavi Sicilya denizinde kulaç atacağım ve nihayet her şey istediğim gibi olacak. Ve zihninde Lavinia'nın hayali gözlerini kapadı. Bu rüyadan bu Sina'nın kükreyişi ve kıdemli bir Suriyeli asker olan Tribunus'un kulağını dolduran bağırtısıyla uyandı.
Kossinus! Kamp saldırıya uğradı!
İkinci kısım. Fakat artık çok geçti. Hafif akşam pusunda siper kazıklarının üzerinden aşan köle grupları müthiş bir saldırıya geçtiler. Bir ay evvel madenlerde çalışan veya çobanlık ya da hamallık yapan bu adamlar şimdi düzensiz, besili köpürmüş bir öfkeydiler. Gün ışığı al al vuruyordu üzerlerine ve asla bir eylem adamı olmayan Kossinus dona kalmış bir halde öylece dikildi bir an. Alemlerin altında bu Sina tekrar kükredi ve askerler zırhlarıyla kılıçlarını kapıp siper kazıklarına doğru koşmaya başladılar. Köleler lejyonerleri bir hafif kargı ve taş sağanağıyla karşıladılar, ardından hücuma geçtiler. Bunlar Lukanya kırsalında dövülen büyük kılıçlarla silahlanmış Galyalılardı. Kabzalarını iki elleriyle kavradıkları bu kılıçları savurarak kalktıkları saldırı karşı konacak gibi değildi. En önlerinde esmer yüzlü, koyu renk saçlı, koca bir balta sallayan Romalı tribünüs zırhı giymiş bir dev koşuyordu. Adam aleme muhafızlık eden bir senturyoyu yukarıdan aşağıya yardı. Bir hamlede de bayrak sapını parçaladı. Ardından duraksayan Romalı saflarının arasına daldı. Cosinus o baltanın altında çatırdayan zırhların sesini işitiyordu. Bir köle, titan yani mitolojik dev ve üstüne üstlük bir de general. Ve cesur, buna karşın savaş veya liderlik konusunda hiçbir şey bilmeyen bir adam olarak kendisi de büyük çadırdan kılıcıyla miğferini kaptığı gibi hızla çarpışmanın içine doğru koşmaya başladı. Fakat ortadakine bir çarpışma denemezdi artık. Lejyonerler hala şurada burada gruplar halinde dövüşmeye devam ediyorlardı. Lakin köleler kampı karınca sürüsü gibi istila etmişler, birbirinden ayrı düşmüş askerleri ve yaralıları yakalayıp öldürüyorlardı. Cosinus'un yanında bir senturyo koşuyordu. İki saldırgan üzerlerine doğru atıldı. Biri uzun boylu bir adamdı. Elleri ve ayakları kocaman, kızıl saçları örgülüydü. Bir Galyalı olduğu belli adam kılıcını halkına özgü bir biçimde savuruyordu. Senturyo ona doğru hamle etti, ıskaladı ve yediği kılıç darbesiyle başsız bir vaziyette yere yuvarlandı. İkinci saldırgan daha ufak tefek bir adamdı ve adam yanına ulaştığında Cosinus onun zayıf, çenesiz yüzünü ve şeytani bakışlarını fark etti. Cosinus iki kez adama doğru hamle yaptı ve adam iki kez geri sıçradı kızıla kesmiş tüniğiyle. Adamın silahı üzerine parıltılar saçan keskin çakmak taşı parçaları kakılmış kocaman bir sopaydı. Hırlayarak dikildi ve sopasını cam gibi keskin taş parçaları ışıl ışıl yanana dek havada çevirdi. Kalın değnek hız kazandı. Derken onu Romalı generale doğru fırlattı. Sopa gelip Cosinus'un bedeninin sağ tarafına çaprazlama oturdu. Şaşkınlık içinde sendeleyen Cosinus eğilip vücudunun dışına fırlayan bağırsaklarına baktı. Ardından bir ışık parladı ve bir dağ parladı ve o Sicilya diye geçirdi aklından ve düştü ve dağınık biçimde süren mücadele sona yaklaşırken ayaklar altına devrildi ve aşağı kumsala doğru yuvarlandı. İşte bu şekilde öldü Cosinus Salenae'de. Kolları dirseklerine kadar kan içinde kalmış Spartacus, baltasının ağzı sapında dönse de yara almamış, yorulmamıştı. Ve hep olduğu gibi bir borucu zindeliğindeydi. Galyalılar ağır ağır ganimetlerini yüklenmiş halde kampın dört bir tarafından gelip toplandılar. Saldırı öylesine hızlı olmuştu ki siper kazıklarında ölen çok az köle vardı. Toplam kayıpları da oldukça düşüktü. Strategos'un emriyle sabahtan beri Romalıların kampına yukarıdan bakan çalılıkların arasında uzanıp gizlenmişler, Romalıların siesta vakitlerini ve gevşemelerini beklemişlerdi. Bir kısmı bu süreyi uyuyarak geçirmişti. Castus'un gözleri üzerinde olan Strategos bunların arasında değildi. Şimdi Castus'ta parçalanmış kalkanı ve kızıla boyanmış ellerine rağmen sapasağlam bir vaziyetteydi ve soluk soluğa Spartacus'a doğru geliyordu. ''Kampı yakacak mıyız?'' Trakyalı başını hayır anlamında salladı. ''Bu eğer hala Krixus'un ve ordumuzun ana gövdesinin peşinde değilse Varinus'un gözcülerini uyandırır. Esir var mı?'' ''Üç tane vardı. Adamlar Spartacus'un önüne getirildiler. İçlerinden biri bir senturyoydu. Diğerleri ise Balearlardan iki lejyonerdi. Dipnot Balear adaları Akdeniz'in batısındaki bir ada topluluğu.'' Senturyo'nun yüzünden korkusuzluk akıyordu. Zira o bir Romalıydı. Lakin lejyonerler Spartacus'a ölüm ve işkence korkusu dolu gözlerle bakıyorlardı. ''Cosinus'un kellesini getirin.'' dedi Strategos. İberyalı Titul sopasıyla vura vura kopardığı başı gövdeden ayırdı ve kanlarını akıta akıta getirdi. Onu taşırken dilinde kokolka kurban adanırken söylenen şarkı vardı. Kendinden geçmiş bir haldeydi. Spartacus başa, düşmüş göz kapaklarına ve kanlı sırıtışa baktı. Ani bir ürpertiye kapıldı ve kafasını ellerinin arasında sakladı bir an. Ardından Cleon'un söylediklerini hatırladı. Dili iktidarın keskin tadını almıştı bile.
Lejyonerler bunu Roma'ya götürecek. Legio Libera'dan Senato'ya bir hediye olarak.
Centurio ile Balearlardan iki lejyoner kuzeye doğru yola koyuldular. Bir bohça içinde Cosinus'un başını taşıyorlardı. Saldırıyı gerçekleştiren köleler yağma edilmiş Salenae'yi arkalarında bırakarak dağların arasında kayboldular.